İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın seyirciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, siyaset ısınmaya devam ediyor. Mecliste bütçe görüşmeleri var. İlk gün bayağı gergin geçti. Yumruklar havada uçuştu. Bugün de yine gergin başladı. Yine kavgalar var. İşte sosyal medyada görüntüler düşüyor. Yumruklar atılıyor, yerlere düşenler var. Böyle bir süreç yaşanıyor. Yani bunun iki nedeni var. Seçim yaklaştıkça milletvekilleri biraz kendilerini öne çıkarmaya çalışırlar. Yani kendilerini göstermek peşine düşerler. Bu gerginlik biraz oradan da kaynaklanıyor. Yukarıya ben de buradayım diyorlar. Yani beni de aday yap mesajları da olabiliyor. Ama işte genel seçim öncesi gerginlik giderek tırmanıyor. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan odaklı bir program yürütüyor. Tamamen Erdoğan'a yönelik, yani Erdoğan'ı öne çıkaracak ve Erdoğan'ın propagandasını esas alan bir politika, bir kampanya yürütüyor. Muhalefet ise çift yönlü kampanyası var. Bunlardan birisi Millet İttifakı üzerinden yürütülen propaganda, diğeri de tek tek partilerin kendi propagandaları. Kendi vizyonlarını açıklıyorlar. CHP cumartesi gün, ana muhalefet partisi biliyorsunuz CHP, cumartesi gün kendi vizyon belgesini tanıttı. İkinci yüzyıla çağrı dedi. Biliyorsunuz AK Parti'nin de Türkiye yüzyılı programı vardı, bir o vizyonu açıklamıştı. Bu da ikinci yüzyıla çağrı diye değerlendirdi. 70 kişilik bir kadrodan söz etti ama kimler olduğu açıklanmadı. Şimdi bunlar merak ediliyor, kim bu 70 kişi diye. Öne çıkan isimler var CHP'nin kadrosunda. Amerikalı olmaları dikkat çekiyor. Bunlardan birisi Jeremy Rifkin. Yani Türkiye'de artık Rıfkı diye adı kondu ve Rıfkı üzerinden yürütülen bir tartışma var. Bunun yanında ilginç isimlerden birisi Profesör Doktor Daron Acemoğlu. Bununla ilgili de tartışmalar var. Onun da Amerikan vatandaşı olduğuna ilişkin bilgiler geliyor. Bu da dikkat çekici. Diğer öne çıkan isimlerin de genellikle IMF programlarını destekleyen isimler olması tabii tartışmaları biraz büyüttü. Eleştiriler var CHP programına. Nedir bu eleştiriler? Onları da kısaca özetleyelim. Yapılan konuşmalar, yani toplumun çeşitli kesimlerinden itirazlar geldi. İşte söylenenlerin Türkiye koşullarına uygun olmadığı ifade ediliyor. Sadaka politikasının devam ettireceğini söylüyor. Yani AK Parti bir işte biliyorsunuz sürekli vatandaşlara destek veriyor. Yani iş bulmak yerine onlara iş yaratıp bunun yerine onları bir üreterek desteklemek yerine biraz sadaka politikası, bağışlamak gibi bir tutum var. Bu nedenle sıkıntısı devam ediyor ve onları da devam ediyor. Hatta 3 kat arttıracağız diyor destekleri yapılan açıklamalarda. Yani bu sadaka politikası biliyorsunuz çok tartışılan bir politika. Üretim noktası var. Türkiye'nin hemen hemen herkes üretimden söz ediyor. Acilen üretimin desteklenmesi gerekir deniyor. Fakat vizyon belgesinde bundan pek söz edilmiyor. Genellikle beylik sözler öne çıkarılmış vaziyette ve kendi tabanı da dahil pek ikna etmiş gibi gözükmüyor. Kamu çıkarı sözleri var. Kamu çıkarı çok tartışılıyor biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra. Özellikle kamunun etkin olduğu ülkelerde sorun daha hafif atlatıldı. Bu nedenle bütün dünya kamuculuğa yöneldi. CHP'nin vizyonunda Selim Sayak Böke bunları açıkladı. Kamu çıkarı dedi ama kamu çıkarını ihalelerle sınırlı tuttu. Tabii oysa kamuculuk bambaşka bir şey. Yani hangi sektörlerde devlet ağırlık gösterecek, hangi sektörler stratejiktir ve ülkenin güvenliğinde bağlantılı, buralarda nasıl bir politika izlenecek, kamu özel sektör işbirliği nasıl sağlanacak, bu konularda çok açık konuşulmadı ve bu da birçok yerde uluslararası sermayenin tepkisinden korkulduğu şeklinde değerlendirildi ki çok da sağlıklı olmadı bu çerçevede. Peki çözüm ne öneriyor diye baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Her yapılan sunumda ki biliyorsunuz yaklaşık kaç 5-6 kişi sunum yaptı. O sunumlarda sürekli şöyle bir manzara çıkıyor. Batı'ya daha çok güvence veren ve onlardan çözüm bekleyen, Batı'nın parasından çözüm bekleyen bir politika gündeme getirildi ki bu da çok tartışılanlardan birisi. Yani mesela Amerika konusu var. Etrafımızı çevirmiş işte Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusundan, Ege'den, Kıbrıs'ın Rum kesiminden, her taraftan etrafımızı çevirmiş. Peki Amerika'ya karşı nasıl bir politika izleyecekler? Bu yok. Asya yok gündemlerinde. Yani düşünün bütün dünya Asya'yı konuşuyor. İşte Rusya, Hindistan, Çin buraları konuşuyor. Fakat muhalefetin vizyonunda Asya'nın olmaması çok dikkat çekici. Yani düşünün Asya'sız bir dünya kimse düşünmüyor. Almanya'sı, şusu busu hemen hemen herkes Çin'le irtibata geçiyor. Bu koşullarda o yok. Ekonomik NATO gibi tarzında görüşler savunanlar var. Mesela bugün CHP'lilerle konuştum. Söyledikleri şu, yani emek yok dediler, millet yok dediler. O nedenle de CHP'nin bu vizyonu tartışılıyor. Tabii bu Amerikalı isim de çok ilginç. Kim bunu önerdi? Şimdi Kılıçdaroğlu bunu tanımaz. Son gelen bilgiler Amerika'nın yeni büyükelçisinin önerdiği söyleniyor. Amerika'da önüne kondu deniyor. Bütün bunlar tabii tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Evet, siyasetteki son gelişmeler, bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Metin Künük'le konuşacağız. Sayın Künük, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Gayet iyiyim, bizleri radyo başında izleyen dinleyicilere de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gayet iyiyim, siz nasılsınız?
Sağ olun, biraz önce konuşmuştuk. Çok kalabalık galiba büronuz şu anda.
Yani misafirimiz Allah'a hamdolsun hiç eksik olmaz.
Evet.
O günlerden birisi misafirlerimiz var. Bir yandan onları dinliyoruz. Meselelerini anlayıp çözüm için çaba sarf ediyoruz. Diğer yandan da sizin gibi değerli, saygın bir kalemin, dertlenen bir kalemin davetine hayır demek mümkün değil. Bu vesileyle Sputnik'teyiz.
Çok teşekkürler. Peki misafirlerin artıyor mu son dönemlerde yoksa normal seyrinde mi devam ediyor? Çünkü seçim yaklaştıkça...
Sayın Özçelik, bizim ortalama yaklaşık 13 yıldır İstanbul Ümraniye Çakmak'ta çalışma ofisimiz var. Bu ofiste, Ofiste bulunduğumuz günlerdeki misafirimiz günlük olarak yaklaşık 50'den aşağıya hemen hemen hiç düşmez.
Evet.
Yani bu sürekli tabii ki güne şartlara göre değişiyor ama hiç düşmez. Çok çabuk ulaşılabilen bir konumda olduğu için biz her an hayatın her sokağında vatandaşlarımızla iç içe olmanın büyük bir nimeti, büyük bir güzelliği olarak görüyorum ben. Çünkü hayatın öğrenilmesinin en temel şartı dinlemektir,
evet,
öğrenmektir. Az önce mesela Türkiye'de çok dikkat çekmeyen bir rakam versem size 1 milyon 600 bin güvenlik güvenlik kartı olan vatandaşımız var. 1 milyon 600 bin. Bunların yaklaşık 800 bini silahlı güvenlik sertifikasına sahip. Şimdi biz sadece iş yerlerinde veya değişik kurumlarda silahla güvenlikçi olarak görüyoruz. Halbuki onların da çok ciddi dinlediğimde ciddi problemleri var, ciddi sıkıntıları var. Bunları dinlemezseniz, kapıyı açmazsanız, onların anlatmasına, sizinle paylaşmasına fırsat vermezseniz siyaset yapamazsınız ki. Dolayısıyla bizim, burası aynı zamanda bizim öğrencilik, yani kendi ofisimiz, çalışma ofisimiz, bir anlamda kendi öğrencilik yaptığımız yer. Ben burada kendimi öğrenci olarak görüyorum. Çünkü her gelen bir şey öğretiyor.
Evet.
Her gelen vatandaşımız sadece bir derdini anlatmıyor. Derdini anlatırken size hiç aklınıza gelmeyecek yerlerdeki gelişmeleri aktararak sizin öğrenmenize vesile oluyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
Evet, evet. Peki Metin Bey, şöyle bir şey, siz hep sahadasınız. Yani gelen misafirleriniz var, kalabalık toplumun değişik kesimlerle muhatap oluyorsunuz. Bir de zaten sahada oluyorsunuz. Sahadaki son durum ne? Hava nasıl seçim açısından?
Yani öncelikle şunu ifade edeyim. Doğal olarak dünyanın, özellikle Ukrayna-Rusya savaşının ardından, öncesinde pandemiyle beraber, artık milattan önce, milattan sonranın farkı gibi yeni bir dönemin başladığının farkında. Ve evet, bunun sonuçlarından birisi de bu büyük geçişler tarih boyunca hep büyük savaşlar üzerinden olmuştur. Bir anlamda Ukrayna-Rusya savaşı aslında Almanya'yı cezalandırmak, Almanya'yı tekrar Atlantik ötesine kilitleme noktasında son derece önemli bir Amerika'nın stratejik aklı olmakla beraber, bu büyük geçişin, yani kağıt paradan dijitale geçiş, insansız üretimin boyutlarının artık aşikare hale geldiği, ticaret sisteminde diğer taraftan da Amerika'nın Asya'yı dengelemek için dünyayı kendine kilitleme noktasında Ukrayna-Rusya savaşını bir aracı olarak kullanmak isterken, beraberinde bu savaşla beraber dünya artık 3. Dünya Savaşı'nı konuşur hale geldi. Tabii evet, Putin'in son derece kararlı duruşu, Türkiye'nin bu anlamda izlediği politika, Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği, devlet aklının izlediği politikayla Ukrayna-Rusya savaşından beklediklerini alamadıklarından dolayı Asya Pasifik'teki gelişmeleri, bu anlamda savaşa yönelik gelişmeleri çok yakından takip etmemiz gerektiği kanaatindeyim.
Evet.
Bu büyük dönüşümler hep savaşlarla olmuştur. Şimdi bu büyük dönüşümün ekonomik noktada bütün dünyayı etkilediğinin sokak farkında, içeride bu sürecin de doğal olarak vatandaşımızın üzerindeki etkisi çok açık ortada. Bunu reddetmek mümkün değil. O nedenle de özellikle hükümetimizin alım gücü noktasında sabit gelirli, dar gelirli kesimin bu dalganın karşısında ödediği maliyetin en aza inmesi için, dengelenmesi için büyük mücadele verdiğinin farkında. Sokak şunu istiyor. Bu sürecin diri, dinamik ve de dar gelirli, sabit gelirli kesimlerin bu sert dalgada karşısında ezilme katsayısının en aza indirilmesi noktasında hükümetimizin attığı ve atacağı adımları dikkatle takip ediyoruz. Tabi burada Sayın Özçelik, bir noktayı söyleyeyim. İnsansız üretimle beraber dünyada dijitalin iktisadi hayatında merkeze oturmasıyla beraber önümüzdeki süreçler çok ciddi gelir dağılımında uçurumu derinleştirecek. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde var olan bizlere, yani iktisatçılarımıza, iktisat felsefecilerimize, sosyologlarımıza, uluslararası ilişkiler uzmanlarımıza çok ciddi bir ödev düşüyor. Biz dünyanın önüne bir model koyabiliriz. Yani dijital ve yapay zeka ile ortaya çıkacak uçurumun derinleşmesinin nasıl engellenebileceğine dair dijital üzerinden yeni bir ekosistem inşası noktasında ve bu sistemde orta sınıfın yok olmasını engelleyici bir modeli düşünmeliyiz. Böyle evet. bir modeli sahip olduğumuz değerlerle ortaya koyabilmeliyiz. Çünkü sokak bu dünyadaki bu gelişmeleri görerek, uçurumun derinleşmesini görerek farkında olmalıyız ki küresel ölçekte insanlık ciddi bir tedirginlik sürecine girdi. Yani yukarıda bir grup her şartta zenginlik katarken, hiç tereddütsüz sermayesini büyütürken, diğer tarafta hayatını insanca yaşamak üzerine kurgulamış, insanca yaşamak isteyenlerin bu süreçten, yine bir kez daha emeğin altını çizerek söylüyorum, emeğin bu anlamda yine çok ciddi bir sermayenin karşısında ezilme sürecine küresel ölçekte girilmesinin tedirginliğini iyi görmeliyiz. Yani evet. Türkiye'de ne garip, hiç şunu konuşmuyoruz. Küresel ölçekte emek bir kez daha sanayi toplumu üretirken, insanın merkezde olduğu üretim anlayışının esas olduğu, kas gücünün, akıl gücünün esas olduğu modellemede emek sermaye karşısında ezilirken, şimdi sanayi toplumu sürecinde kapitalizmin dişliler arasında emek nasıl ezildiyse, şimdi dijital kapitalizm üzerinden emek, bana göre emek tarihinin hiç tereddütsüz en zor dönemine giriyor. Şimdi bütün bu problemler insanlığın önünde yeni bir arayışı ifade ediyor. Sokak aslında bunları belki bu dille ifade etmese de tedirginlik olarak evet. her zeminde bunu ifade ediyor. O zaman bugün sokağın temel önceliği Türkiye'deki son bir yıldır Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan enerji krizi ve bu savaşın tüm ekonomik sistemi merkezden etkileme kapasitesinin sonuçlarının üzerindeki baskının hafifletilmesine yönelik hükümetimizden beklentilerine odaklanmış durumda. Yani EYT'nin çıkışıyla EYT'den kendini mağdur hissedenlerin mutluluğu beraberinde piyasaya girecek bu anlamda paranın miktarı, bu paranın miktarına daha şimdiden görüp fiyatları zamlamaya çalışan, asgari ücretin artması karşısında, artmasıyla beraber bunu şimdiden görüp fiyatlara daha şimdiden yansıtmaya başlayıp hükümetle sokak arasındaki dengenin, aradaki fırsatçılar ve stokçuların, yani neoliberalizmin ne pahasına olursa olsun kendilerini kazanmaya odaklanmış vatan, ülke, bağımsızlık, egemenlik, bu süreçte bugüne kadarki sermayelerini edindikleri topraklara karşı, çünkü neoliberal sermaye ahlakı vatansızdır.
Evet.
Neoliberal sermaye ahlakı vatansızdır. Kendi topraklarına karşı kendilerini sorumlu hissetmeyenlerin, yükümlü hissetmeyenlerin fırsatçılığının, hükümetin bütün attığı adımları boşa düşürmek için ortaya koydukları negatif tavırlar da sokak tarafından son derece dikkatli izlenmekte. Sayın, en cümle.
Sayın
sokak,
Külünk, şunu yani bu genelde çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yani birincisi orta sınıfı ayakta tutmak gerekir diyorsunuz galiba. Ben öyle
evet,
anladım.
Düz.
İkincisi de gelir dağılımının uçurumunun düzeltilmesini istiyorsunuz. Doğru mu anladım?
Şimdi biz dün sanayi toplumun sürecini yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından itibaren dünyadaki küresel ekosistemin inşasındaki belirleyici olan sanayileşme sürecini ıskaladığımız için,
evet,
ıskalattırıldığımız için, fark etmediğimiz için biz bu yeni süreçte dijital üzerinden bir orta sınıfı başarmanın ekonomik aklını bulmak zorundayız.
Evet.
Eğer bu aklı bulamazsak,
evet,
bu aklı bulamazsak 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yarın bu nüfus 110 milyon olduğunda aradaki uçurumun derinleşmesinin önüne geçmek mümkün değil. Dün sanayileşme sürecinde biz eğer orta sınıfı üretebilseydik, güçlü bir orta sınıfı,
evet,
bugün karşı karşıya kaldığımız ekonomik problemlerin etkisi çok daha az olacaktı. Şimdi bu büyük dönüşümün ortaya koyduğu fotoğrafta biz mutlak surette üniversiteler, iş dünyası birlikte bu büyük dijital ve yapay zeka dönüşümünü doğru okuyarak bunun üzerinden tarıma dayalı, üretime dayalı ve dijitale dayalı bir orta sınıf nasıl başarılı sorusunun cevabını vermek zorundayız. Dünya bunu zaten Amerika'da arıyor. Çünkü Amerika'nın,
evet,
da orta sınıfı kayboluyor. Avrupa'da,
evet,
arıyor. Avrupa'da orta sınıfı kayboluyor. Ciddi,
evet,
anlamda. Ve bu perspektifte bizim mutlaka devlet mefhumumuzu her bir vatandaşının bu küresel yeni dalga karşısında vatandaşımızın huzurunu, sükunetini esas alacak vatandaşlık hukukunun korunması noktasında bir yeni modellemeye ihtiyacımızın olduğunu söylüyorum. Onun için mutlak surette orta sınıfı ayakta tutmak, orta sınıfı güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Gelir,
evet,
dağılımındaki adalet zaten bütün dünyanın en temel problemi. Bizim de AK Parti iktidarı döneminde gelir dağılımında özellikle son 3-4 yıla kadar çok ileri düzeyde olmasa da gelir dağılımında birbirine kısmen yakınlaşma olsa da son gelişmelerle beraber gelir dağılımındaki bu hatların birbirinden uzaklaşmasını engelleyecek bir yeni ekosisteme ihtiyacımız var. Ben bunun da birincil,
evet,
adımının Türkiye'de bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler temelli neoliberal politikaları terk etmeliyiz. Artık çok ciddi anlamda küresel ölçekte de devleti tekrar geri çağırmalıyız tartışması var.
Evet.
Devlet geri gelmeli tartışması var. Biz bu tartışmanın dışında kalamayız. Biz devletin geri gelmesini, devleti geri çağıracak iktisadi hayatta. Şimdi bakın, yani isteyen istediği etiket fiyatını koyuyor. Devlet de,
evet,
bunu seyredecek. Niye? Serbest piyasa koşulları var. Peki devlet kendi vatandaşının serbest piyasa koşulları karşısında mutsuzluğunun artarak bu mutsuzluğun devletle bağını koparacak bir modellemeye dönüşmesine izin verir mi?
Evet, evet.
Veremez. O zaman devleti geri çağırmalıyız.
Şu anda onun sıkıntısını çekiyoruz zaten.
Yani tabii ki. Yani adam istediği gibi etiket değiştiriyor.
Evet.
İstediği gibi. Şimdi düşünün, dünyada insansız üretim modeli var ama biz hala tarladan tüketiciye giderken fiyatlar arada kurulmuş tedarik zincirleri modellemesiyle üretenden tüketene gidene kadar 3-4 kere el değiştiriyor. Allah Allah. Ondan sonra da dönüp diyorlar ki biz kar etmiyoruz. Ama kar etmiyoruz diyenlerin zincirine baktığınızda tarladan üretim aşamasından itibaren olan garip çiftçi oluyor, olan garip üretici oluyor. Tarladan itibaren bütün zincir standdaki fiyatların oluşumuna göre planlanmış. Evet. Fiyatların oluştuğu hatta kar az gözüküyor ama o arada kendi kurdukları modelle bütün kar orada maksimize ediliyor. Şimdi bizim bunu gördüğümüze göre, devlet bunu gördüğüne göre, buraya evet. yoğunlaşmak mecburiyetinde ve vatandaşını hiçbir ve şekil ve şartta bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler temelindeki artık dünyanın vazgeçtiği, neoliberal politikaların tükendiğinde herkesin ittifak ettiği bir süreçte bizim bir yeni bir modeli geliştirmemiz gerekiyor.
Evet. Sayın Külünk, şimdi bizim büro stüdyomuzda AK Parti Genel Merkezi'ne çok yakın. Biz buraya gelirken de bir uğruyoruz ne var ne yok diye. Şöyle bir manzara seziyoruz. Siz de aynı düşüncede misiniz bilemiyorum. Mesela iki ay öncesine kadar biraz moraller bozuktu. Yani ekonomide sizin de anlattığınız bazı sıkıntılar vardı. Ve işte enflasyonun çok yükselmesi biraz tepkileri büyütmüştü. Fakat özellikle iki aydır gerek uluslararası plandaki çıkışlar, gerek işte çeşitli işte elektrikli otomobil, efendim bir takım yatırımlar falan. Yani psikolojik üstünlük tekrar iktidara geçti. Şimdi konuştuğumuz zaman da her şöyle bir hava var. Ya reis çözer, AK Partililerde böyle bir hava var. Reis çözer gibi bir algı var. Bu algı bir rehavete de yol açar mı? Sanki böyle bir izlenim var gibi geldi bende.
Bir kere
nasıl değerlendiriyorsunuz partideki durumu?
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği küresel ölçekte de, yerel ölçekte de tartışmaz. Bize evet. düşen rehavet değil. Bu anlamda sokağın dinlenilmesi, anlaşılması ve sokağın beklentilerini karşılayacak yerel mahalleden başlamak üzere, ilçeden başlamak üzere, ilden başlamak üzere Ankara'ya kadar uzanan sokağın beklentilerine odaklı bir akıl, beraberinde de sistematik olarak sokağın beklentilerindeki başlıkları dinlemek, anlamak ve çözmek odaklı bir süreç yönetimine biz mecburuz. Bütün evet. yükü Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakarak bu süreç yönetilmez. Teşkilatlar, kadrolar niçin vardır? Liderin üstünden yük alırlar. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız küresel ölçekte bu mücadeleyi yürütüyor. İçeride de bu mücadele yürüsün. O seçimi kazansın. Biz de bulunduğumuz noktadaki Sayın Erdoğan'ın büyük mücadelesiyle başardıklarının üzerine kendimiz de bulunduğumuz noktadaki yerel iktidarımızı devam ettirelim anlayışında hiçbir AK Parti teşkilatı mensubunun olduğuna inanmayı düşünmek istemem. Ama evet. bütün buna rağmen elbette ki sokağın Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı net bir güveni var. Hiç tereddütsüz. Niye? Küresel ölçekteki gelişmeleri sokak basireti ve ferasetiyle iyi okuyor. Sayın Erdoğan liderliğinde başarılanları iyi okuyor. Beraberinde Maslak masası diye tanımladığı masanın modellemesinin bu ülkeye hangi faydasızlıklarının dokunacağını da iyi okuyor. Bunları kıyas ettiğinde evet diyor, ekonomik olarak son bir yıldır ciddi anlamda olumsuz etkileniyoruz. Bir enflasyon baskısı altında kendimizi hissediyoruz. Alım gücümüzdeki zayıflamanın farkındayız. Ama AK Parti bu ülkeyi 2000 krizinden, 2001 krizinden çıkardı. Bugün dünya aradan bir 20 yıl geçtikten sonra bir kez daha sert ki o günkü kriz Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin yönetileme işinin kriziydi. Bugün ise Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Rusya'nın, Çin'in konuştuğu ve doğrudan dünyada kökten bir zaman değişiminin olduğu süreçteki önümüze gelen bu sıkıntıların üstesinden gelme gücü de yine Sayın Erdoğan liderliğindeki başarıların olacağını sokak tereddütsüz güveniyor. Ama bu güven hiçbir zaman AK Parti teşkilatlarında, Cumhur İttifakı'nın hiçbir bileşeninde bir mahalledeki problemi olan bir vatandaşın problemine sırt dönmeyi bize izin vermemeli. Bir ilçedeki ilçe teşkilatının kapısından içeri girerken gelen vatandaşa tebessüm etmesi gereken parti teşkilatı yöneticisinin gelen vatandaşa ilgisiz, alakasız ve tebessüm etmeyen bir yüzle karşılaması hakkını vermez. Ya da vatandaşın önümüze koyduğu eksiklikleri, vatandaşın önümüze koyduğu problemleri, vatandaşın önümüze koyduğu eleştirileri dinlememe, anlamama, ilgilenmeme hakkı vermez. Tam zıttı bizim yapacağımız en temel ödev bu süreçte, bu 2023 seçimleri tarihsel anlamda son derece önemli olan bu seçimde vatandaşımızın önümüze koyduğu problemler eğer 500 ise onu mümkünse sıfıra indirmek, eğer indiremiyorsak 50'ye düşürmek, bunun için de topyekun bir seferberlik ilan etmektir. Yani genel merkezde gördüğünüz hava evet, sokağın zaten küresel ölçekte de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi alacağına dair artık yerleşik bir kanaat var. Bu Türkiye'de de var ama bu hiçbir zaman Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine rehavet içinde olma, rehavete düşme hakkını veremez, vermez de.
Evet. Peki yani şimdi Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Bugün de Merkez Bankası bu enflasyonla ilgili değerlendirmesini gündeme getirdi. Enflasyonda bir düşüş var ancak yani gerçekçi bakmak lazım. Baz etkisinden kaynaklanan bir düşüş var ancak yine de dikkat çeken olay gıda enflasyonu devam ediyor. Diğer ürünlerde bir düşüş var. Tabii gıda enflasyonu aynı zamanda çok geniş bir kesimin de enflasyonu. Tabii bu arada şu anda Türkiye gündemi yaklaşık ailelerle birlikte 20-25 milyon kişi asgari ücret bekliyor. Yani bu çerçevede değerlendirdiğinizde asgari ücret için ne dersiniz?
Yani asgari ücretin ben Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı enflasyonun vatandaşımız üzerindeki baskısını rahatlatma noktasında önemli bir mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Önemli bir artışa sahip olacağını düşünüyorum. Ama Sayın Özçelik, bizim yapmamız gereken özellikle ben 50 ürün diyorum. Et, evet. Süt ürünlerinde, yani hububat ürünlerinde. Biz 50 üründeki fiyatları eğer tarladan sofraya modellemesiyle 50 üründeki fiyatları biz kontrol altında tutabilirsek, yani bu kontrol altında tutmak derken fırsatçılara, stokçulara ve de tabii ki üretenin maliyet baskısı, enflasyonun maliyet üzerindeki baskılarını görerek bu anlamda maliyet üzerindeki baskıları rahatlatacak politik adımları, ekopolitik adımları atıp beraberinde üretimin sonucunda sofraya gelinceye kadar ki süreçte herhangi bir dış müdahaleye fırsat vermeyecek model tedbirleri aldığımızda Sayın Özçelik, ben inanıyorum ki gıdada hissettiğimiz bu vatandaşımızın da sofrasındaki gördüğü bu baskıdan duyduğu serzenme çok daha alt seviyelere düşecektir. Yani bir baskının hafiflediği bir döneme. Onun için bizim çok ivedilikle özellikle yani soframızda oturduğumuzda bizi doğrudan ilgilendiren 50 üründe mutlak surette kontroller tamam. Sokağın bu anlamdaki etiket değişimine karşı olan tepkisi tamam, bu azalmadan devam etmeli. Yani her gün etiket değiştiren, işte stok yapan, bu anlamda doların kendilerine göre belirledikleri fiyatlar üzeri fiyatlamayı ona göre yapıp şimdiden etiket fiyatlarını ona göre değiştiren modeli kontrol altında tutup cezai müeyyideleri artırmalıyız. Bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu kabul ederek ve bilerek bu anlamda kim bu milletin cebine el uzatma noktasında tarihsel sorumluluklarından kaçarak vatana karşı, topraklarımıza karşı, devletimize karşı ve milletimize karşı sorumluluklarından kaçarak ne pahasına olursa olsun ben kar iştahımdan vazgeçmem ve bu kar hiçbir zaman aşağı düşmemeli perspektifinde yaklaşanların duruşunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu, bir finansal, aslında finansal bir terörle karşı karşıya olduğumuzun bilinci içerisinde mücadele ederken, diğer taraftan da bizim mutlaka ve mutlaka üretimdeki maliyet baskısını, enflasyon maliyet baskısı ilişkisinde atacağımız adımlarla, eğer biz vatandaşımızın sofradaki ürünlerine yönelik maliyet baskısı, enflasyon baskısını hafiflettiğimizde, inanın bu süreç çok daha hızlı ilerleyecek.
Evet. Asgari ücrette bir rakam tahmininiz var mı?
Yani ben tahminde bulunmak istemiyorum. Çünkü teknik bir çalışma. Ankara'nın yaptığı çalışmaların ben evet. dışında olduğum için ben de vatandaşlarımız gibi dikkatle takip ediyorum.
Evet. Metin Bey, muhalefet cumartesi gün vizyon belgesini açıkladı. Nasıl buldunuz? Hani ana muhalefet tabii, Millet İttifakı'nın tamamı için değil.
Ben size bir soru sorayım.
Evet.
Sayın Özçelik, Anadolu'da Bandırma vapuruyla başlayan büyük bağımsızlık mücadelesinin Samsun, ardından Sivas Kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarılan bu mücadelenin önünde bu ülkeyi, bu toprakları, Osmanlı'yı bir kez daha İngiliz mandası ve Amerikan mandası olarak düşünenler vardı, değil mi?
Evet, evet. Yani mandacılar.
İngiliz mandası olalım diyenler vardı. Amerikan mandacılığını teklif eden, iradesiz, kendi tarihine güvenmeyen, kendi insanına güvenmeyen, topraklarının enerjisine güvenmeyen bir akıl vardı.
Evet.
3 Aralık'taki CHP'nin hem kadro muhtevası hem de vizyon belgesi olarak açıkladıklarıyla Kamil Paşa'nın ne farkı var?
Evet.
Ne farkı var? Hüseyin Avni Paşa'nın ne farkı var? Damat Ferit'in ne farkı var? Yani dün Padişah Vahdettin'in etrafındaki kadrolara bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına itiraz edenleri de sesleniyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon belgesi olarak açıkladıklarıyla acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli bağımsızlıkçı duruşuyla hiç alakası var mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Londra'dan ülkesine seslenir miydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Rockefeller'in Marshall Foundation'da Türkiye'nin devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, egemenlik haklarımızın üzerinde vesayet odağı oluşturmak için Türkiye'yi kitlemek peşinde olanlarla aynı masanın etrafında durur muydu?
Evet.
O halde CHP'nin belgesinde batıya mesaj var, sokağa mesaj yok. Yani diyor ki CHP'nin vizyonu, aslında bu vizyon altılı masanın, maslak masasının vizyonundan farkı yok. Bakın ben maslak masası diyorum ısrarla.
Evet.
Herhalde ne demek istediğimi...
Biraz açar mısınız? Nedir bu?
Maslak masası, sürecin aslında masanın arkasındaki aklın şahsi olarak eski Cumhurbaşkanı Sayın Gül olduğunu iddia ediyorum. Yani sürecin
evet.
domino edilmesinde akıl merkezinin hem küresel ilişkileri maslaktan yönetmeye çalışan hem de altılı masanın aklının oluşumunda maslağın son derece kritik bir adres olduğunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon belgesinin mantığı şu: Türkiye'ye tamamen Batı uygarlığının üstünlüğü üzerinden bakan bir akıl ve çözümlemeler var. Bu masanın tümüne baktığınızda tüm parti genel başkanlarının Türkiye'nin meselelerini hep Batı uygarlığının gelecek son nokta olduğu üzerinden düşünen, Batı uygarlığının bakışı üzerinden bakılıyor. Yani bir anlamda tarihin sonu olarak Batı'yı gören bir akılla bakıyorlar. O nedenle bu mantıkla bakışın doğal olarak sonucu Türkiye'nin meselelerini Türkiye temelinde çözmeye çalışan bir akılla karşı karşıya değil. Yani IMF'in kapısına gitmek üzere IMF'in kapısına gitmek üzere ve Londra'da Türkiye'nin para ihtiyacının karşılanma adresi olarak Londra'yı, London City'yi görmek ve Türkiye'nin küresel politikalarında bir kez daha Atlantik ötesinin caddelerinde çözüm arayan bir akıl. Şimdi bunu iyi görmek zorundayız. O zaman ben de soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, vizyon belgesine en çok itiraz etmesi gereken Türk solu olmalıydı. Nerede evet. Türk solu? Bağımsızlıkçı, anti-Amerikancı, anti-emperyalist, altıncı filoya go home diyen, Yankee go home diyen Türk solunun bir kesiminin, hepsi değil tabii ki.
Evet.
Hepsi değil, altını çizerek söylüyorum, tenzih ederim. Bir kesiminin bugün cumartesi günü açıklanan vizyon belgesinde kadro olarak neoliberal bir akılla dünyada süreç yönetimini ifadesi olan isimlerin Sayın Kılıçdaroğlu'nun sağında ve solunda yer alması ve Batı odaklı neoliberal politikalara odaklı yaklaşımlarına itiraz soldan gelmesi gerekmiyor muydu? Ama ne garip, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu politikalarına itiraz Türkiye'de milliyetçilerden, İslamcılardan ve milli bağımsızlıkçı Atatürk çizgisinde olan vatandaşlarımızdan geldi. Dolayısıyla farkında olmamız gerek ki siyaset sosyolojisinde çok derin köklü kırılmalar var. Yani evet. Hatlar öyle enteresan şekilleniyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesine itirazın geldiği yerlere bir bakar mısınız? Ama Sayın Kılıçdaroğlu o kadar cüretkar davranıyor ki, o kadar her şeyi açıktan ifade ediyor ki, bakın Maslak masasının nasıl bir Türkiye düşündüğünü tarif ediyor.
Evet.
Ne diyor? LGBT'nin fahri üyesiyim diyor. Liberal politikalarda ısrar ediyor. Yüksek faiz Türkiye'yi, geçmişte Türkiye'nin hazinesi ekonomi politikaları teslim edildiğinde kendine yüksek faiz üzerinden ısrarla süreci yöneten akıl çözümü Londra'da arıyor. Ukrayna-Rusya savaşında neredeyse Türkiye'yi Ukrayna'nın yanında konumlandırıp Rusya ile bir kez daha çatışma noktasına getirmeye odaklı bir politikayı ifade ediyor. Rockefeller'in evet. desteklediği Marshall Foundation da Soros'un adresinde kendine meşruiyet arıyor. Şimdi Türkiye'ye Londra'dan sesleniyor. Şimdi bu akıl bize tarihsel olarak ne ifade ediyor? Altıgen masanın durduğu yer, Türkiye'nin milli bağımsızlık odaklı duruşunun yerine küresel ölçekte Türkiye'yi tamamen Batı'nın çıkarları üzerinden bir modellemeye, bunun ben CHP'nin içinde de ciddi travmalar oluşturduğunu düşünüyorum. Bu masanın etrafındaki bütün partilerin tabanlarında ciddi travmalar oluşturduğunu düşünüyorum. Ama bütün mesele şu, sizin söylediğiniz AK Parti hareketinin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin CHP'nin tabanıyla, İYİ Parti'nin tabanıyla oturup konuşabilme kabiliyetlerini güçlendirmesi gerekiyor. Ben yürekten inanıyorum. CHP'nin yurtseverleri, İYİ Parti'nin tabanının yurtseverleri, hiç tereddütsüz Deva'nın, Geleceğin, Saadet'in tabanı hiçbir şekilde eğer doğru iletişim kurulursa, bu anlamda Türkiye'nin, bakınız, Kızıl Elma uçağı denemesi yapıldı.
Evet.
Türkiye uzay mücadelesinde artık 30 ülkeden birisi. Türkiye insansız araç üretiminde dünyada artık parmak ısıttırıyor. Artık Türk ordusu Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan malzemelerini kullanan bir ordu değil. Terörle mücadelesinde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını sahiplenme mavi vatanda, sınır ötesi operasyonlarda Türk ordusu artık kendi topraklarında aklı, özgür aklıyla, özgün karakteriyle evlatlarımızın ürettiği ürettiği eserlerle mücadele ediyor. Ve bu bütün dünyaya parmak ısıttırıyor. Bağımsızlığımız için olmazsa olmazı başarıyor Türkiye. Ve çok önemli bir şeyi daha yapıyor. Şimdiden hiçbir CHP'li vatandaşımızın, hiçbir İYİ Partili vatandaşımızın Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmesini istediğini düşünmüyorum.
Evet.
Aynı şekilde hiçbir CHP'li, hiçbir İYİ Partili vatandaşımızın, yani masanın etrafındaki bileşenlerin hiçbir ismin, vatandaşımızın, bu topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizin dünyanın üçte ikisini yok sayacak, Asya'nın yükselişini yok sayacak bir Türkiye'nin dış politika denkleminin olmasına evet demeyeceğinden eminim. Ama altıgen masayı da bu anlamda sorgulayabilmeleri için Cumhur İttifakı bileşenlerinin önce iletişim kanallarını açması gerekiyor. Yani iki tarafı ayrılmış bir alan değil. Cumhur İttifakı mutlaka ortada bir gri alan oluşturması gerekiyor.
Yani gerilimi o de biraz alan, düşürmek lazım o zaman değil mi?
Tabii ki gri evet. alan oluşturması gerekiyor. Ben şimdi siz de inanıyorum ki benimle aynı kadar. İYİ Partili evet. hangi vatandaşımız PKK'nın Kandil'den başlayan İskenderun Körfezi'ne çıkacak terör koridorunun yırtılıp tarihin çöplüğüne atılmasından mutsuz olduğunu siz düşünebilir misiniz?
Tabii bütün hangi bölge ülkelerinin de, Rusya'nın da lehine, Türkiye'nin de lehine, Suriye'nin de lehine, İran'ın da lehine,
Irak'ın da lehine,
hepimizin lehine.
İran'ın da lehine.
Evet.
Şimdi İran'ın parçalanarak sıranın Türkiye'ye getirilmesini doğru anlattığımızda hangi CHP'li vatandaşımızla anlaşamayacağız?
Tabii.
Hangi İYİ Partili vatandaşımızla anlaşamayacağız? Eğer Rusya çökertilseydi, bu çökertilmenin bir sonraki aşamasında yeryüzünün en köklü devlet geleneği olan Türkiye'ye, Cumhuriyeti Devleti'ne sıranın geldiğini, buna en büyük engelin millet ve devlet aklının Sayın Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelenin olduğunu düzgün bir dille hangi CHP'li vatandaşımıza anlattığımızda anlaşamayacağız.
Evet, evet.
Elbette ki anlaşamayacağımız noktalar
çok,
olacak.
Çok önemli bugün şeyler söylediniz. Yani Türkiye'de çok ilginç bir gelişme oldu. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra mesela muhafazakar kesimler geçmişte şu veya bu şekilde Amerikancı bir politika izliyorlardı. Yani tartışılır. Ama şimdi tamamen değişti. Yani Türkiye'de saflar değişiyor. Mesela dediniz bu CHP'nin vizyonuna önce itiraz etmesi gerekenler Türkiye'de kendisini solcuyum diyenler dediniz. Ama onlarda bir ses çıkmıyor. Yani belli kesimlerinden. İtiraz eden orada kim var? İşte Vatan Partisi itiraz etti. Belli bazı akademisyenler itiraz ettiler. Ama onun dışında yani ciddi bir şekilde karşı çıkması gereken kesimlerden henüz bir ses gelmedi. Umarız bir tartışma sürüyor. Herhalde.
Burada söyleyeyim. Hikmet evet. abi şu var. Şimdi solun hepsi değil tabii ki. Bir kesiminin tarihsel olarak kendi sorgulamasını yoğunlaştırmasının önüne açmalıyız.
Evet, evet.
CHP'nin tabanının da kendi sorgulamasını yapmasının önüne açmalıyız. Ben ısrarla söylüyorum. Dün bir genç bir kardeşimiz geldi. 16 yaşında Semah hocası.
Evet.
Yaklaşık bir saat sohbet ettik. Dinledim. Anladım. Onun anlattıklarında doğrularına doğru, o da benim anlattıklarımda doğrularıma doğru dedi. Ofisten yolcu ederken her ikimiz de aynıydık. Ama evet. birbirimizde var olduk. Yani birbirimizin düşüncelerinde. O çok mutlu ayrıldı. Ben de bir sonraki misafiri büyük mutluluk içerisinde. Özellikle evet. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Lütfen, lütfen Millet İttifakı diye ifade eden altıgen masanın tabanıyla olan hukukumuzda lütfen duvarları yıkalım. Karşılıklı olarak biz altılı masanın tabanındaki vatandaşlarımızın
evet.
bize yönelik haklı bir eleştirisi varsa evet sen haklısın bunu düzeltmeliyiz, düzeltmeliyiz. Birlikte düzeltmeliyiz demek bizden bir şey eksiltmez. Bize haklı olarak bizim bir eksikliğimizden dolayı kızgınlığı varsa o vatandaşlarımıza evet siz haklısınız buna kızmakta demek bize bir şey eksiltmez. Tam zıttı bize kazandırır. Ama biz şu anda Türkiye'de asıl anlayış alanını genişletmesi gereken mülahaza hanesini genişletmesi gereken, dinleme hanesini genişletmesi gereken Cumhur İttifakı'dır. Çünkü evet. Cumhur İttifakı iktidardır. Doğal olarak insanlar iktidara muhalefet edecekler, kızacaklar, eleştirecekler. Her eleştiriyi, her kızmayı, her bu anlamdaki davranışı biz yok sayarsak, itersek olmaz. Hayır deyip bir anda çıtayı başka bir hatta çekersek bu olmaz. Şu anda mülahaza hanesi, yani sorumluluk mevkiinde bulunan bizlere ait. Bize kızacak tabii ki.
Evet.
Hep ben her toplantıda söylüyorum. Vatandaş hayat pahalılığı karşısında kime öfke duyacak? Bana duyacak. Kime evet. kızacak? Bana. Ben iktidardayım.
Tabii,
o insanın
tabii.
probleminin politik çözümüne dair akıl üretmek benim işim. Bireysel problemlerine çözüm üretmek noktasında gayret etmek de benim işim. Ben buna niye kızıyor? Kızacak. Ama sen bu anlamda anlayış alanını genişletmezsen, vatandaşın sert eleştirilerini dinlemezsen, dolayısıyla hatları açıyorsun. Halbuki dinlediğiniz zaman, bir saat onu dinlediğin zaman, yarım saatte bak Türkiye artık son 20 yılda başarılanlarla artık Türkiye küresel ölçekte oyun kurucu bir devlet, oyun kurucu bir millet olarak varız. Şunları şunları başardık deyince ben hangi İYİ Partili vatandaşımız terör koridorunun tarihin çöplüğüne atılmasından mutsuz?
Evet.
Hangi İYİ Partili vatandaşımız Türkiye'nin bu anlamda küresel ölçekteki etkin diplomasisinde Afrika'daki etkinliğinden rahatsız? Hepsi onlar da vatansever insanlar.
Evet,
o zaman
evet.
Cumhur İttifakı'nın psikolojik olarak o biraz evvel bahsettiğiniz moralitesinin yüksekliğini bir adım daha ileriye götürüp muhalefetteki insanların AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerini sakin, soğukkanlı, dikkatli dinleyip vatandaşlarımızın söylediklerinde haklı bir şey varsa haklısın, çözüm için çaba gösterilmesi gereken bir şey varsa çözüm için adım atma stratejisinin merkeze alınması gerekliliğine inanıyorum.
Evet. Sayın Künük, tabii programımızın da sonuna geldik. Gerçekten de Türkiye çok kritik bir noktada. Özellikle vurgu yaptınız. Yani bölge ülkeleriyle dostluğa, Rusya ile dostluğa, İran'la dostluğa, Irak'la, Suriye ile dostluğa, ki Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ile normalleşme konusunda önemli açıklamalar yapıyor peş peşe. O da son derece önemli olacak herhalde. O sorun da muhtemelen açıkça. Mısır'la en üst düzeyde görüşme gerçekleşti Katar'da. Yani bu yeni dönemde bunların gerçekleşmiş olması son derece önemli. Yani önümüzdeki günlerde de bu işlerin, bu gelişmelerin devam edeceği gözüküyor. Mühim olan bizim herkesin kendi kendini, yani farklı görüşlerin birbirini anlaması, tartışması, gerilimin düşürülmesi, bu vatandaşın, seçmenin daha sağlıklı tercih yapmasını da beraberinde getirecek. Herhalde önümüzdeki dönem çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu çerçevede programımızı da yavaş yavaş bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar ileride görüşmek üzere. Oradaki misafirlere de selamlarımızı iletirseniz seviniriz. Evet.
Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te tekrar birlikte olmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Parkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.